Ayrım 19.
8. bölüm. Sayfa 187. Radyo haberinden bir süre sonra annem yine akşam yemeği için çok az unla eve döndü ve o gece yaptığımız şeye ancak tadına bakmak denebilirdi. Yemek için yere oturduğumda koridora baktım ve Kanban'ın açık kapıda durduğunu gördüm. Kötü görünüyordu. Başı sarkmış, gözleri torbalaşmıştı. Kaburgaları derisinin üzerinden sayılıyordu ve avlunun diğer ucundan yürüyerek gelmek onu tüketmişti. Açlıktan ölmek üzereydi. Yediği son büyük öğün Noel'deki keçi derisiydi. O yemek ona biraz güç vermiş, hatta vücuduna biraz et kazandırmıştı. Ama o zamandan beri çok az yemişti. Geçen iki hafta boyunca Kanba'yı kaç kez beslediğimi düşündüm. Sadece bir avuç sima yetmişti ve beşte kaldım. Çok fazla düşünmem gerekmemişti. Düşünebildiğim tek şey bu sayıydı ve onu orada öyle dururken görmek karnıma yumruk yemişim gibi hissettirmişti. O gece ona verecek bir şeyim yoktu. "Üzgünüm dostum," dedim. "Paylaşamam." Yemeğimi yemem uzun sürmedi. Yiyecekler bittiğinde ve gözden kaybolduğunda ayağa kalkıp koridordan yürüdüm. Köpeğin üzerinden geçip odama girdim, kapıyı kapadım ve yatağıma girdim. Ertesi sabah açlıkla uyandım. Midem bütün vücudumun kontrolünü ele almış, bütün boşlukları ve uzuvlarımı doldurmuş, büyük bir balon gibi beynime kadar ulaşmıştı. O sabah bir ara sonunda patladı ve boşluğunu ortaya koydu. İçi sadece havayla doluydu ve o hiçlikle sadece acı vardı. Boşluğu doldurmak için derin derin nefes aldım ama işe yaramadı. Bir iç lastik gibi sönmüştü. Canım çok yanıyordu. Yatağıma uzanıp dışarıdaki çimenleri ve naylonları döven yağmurun sesini dinledim. Karanlıkta bir yerlerde damlalar birbirine ardına düşüp duruyordu. Yemem gerek diye düşündüm. Güneş parçalanmış penceremden ilk ışıklarını gönderene kadar orada öylece yattım. Nihayet yağmur çatıyı dövmeyi kestiğinde doğrulup oturacak gücü bulabildim. Yataktan çıkıp giysilerimi üzerime geçirdim, birkaç eşyamı aldım ve dışarı çıktım. Mutfak kapısında durarak içeri baktım. Kanba uzun zaman önce sıcaklığını kaybetmiş olan ocağın yanında kıvrılmış yatıyordu. Nefes alıp almadığını bilemiyordum. Onun da aynı rüyayı görüp görmediğini merak ettim. "Kanba!" diye bağırdım. "Haydi ava gidelim." Bu sesler bütün vücudunda bir elektrik dalgası gibi yayıldı. Kanba başını aniden kaldırıp bana bakarken kuyruğuyla yere vuruyordu. Bu sözleri son söylediğimden beri bir yıl geçmişti. Zayıflığına rağmen ayağa kalkmayı başardı. Romatizma yüzünden bacakları titriyordu ama kuyruğu çılgınca sallanıyordu. Hazırdı. "Haydi biraz yiyecek bulalım." Tuzak kurmak için darım veya gagam yoktu. Bu yüzden annemin ocağından bir avuç kül alıp bir şeker çuvalına attım. Köpeğimle birlikte Dova tepelerine yöneldik. Yağmur orada asla dinmez gibi görünürdü. Yürüyüşümüz her zamankinden iki kat uzun sürerken Kanba yavaşça topallayarak arkamdan geliyordu. Ben moralimi yükseltmek için ıslıkla bir şarkı çalarak birkaç adım önden yürüyordum. Darı tarlalarında ekinler büyüyüp yeşermeye başlamıştı ve bu işkencenin uzun sürmeyeceğini biliyordum. Belki bir ay, belki biraz daha fazla. Gökyüzünde kuşları aradım ama hiç göremedim. Tuzak kuracağımız yere geldiğimizde lastiği direklere geçirdim, gerdim ve tetiği hazırladım. Külü kuşların konmasını istediğim yere serptim. Çok acıklı görünüyordu. "Umarım bu işe yarar," dedim. Üç kuş avlayabilirsek belki o gece uyuyabilirdim. Belki Kanba da biraz toparlanır ve dayanırdı. Sadece bir ay daha. İpi alıp tombozi ağacının arkasına doğru 20 metre çektim. Kanba gürültülü bir şekilde toprağa devrildi ve neredeyse uykuya daldı. Yüzü koyun uzanıp beklemeye başladım. Yaklaşık 15 dakika sonra küçük bir kuş sürüsü aşağı süzüldü ve tuzağın dışına kondu. Rüyasında görmüş gibi Kanba'nın başı aniden kalktı. Kuşlar yeme yaklaşırken hayal gücüm sürüklenmeye başladı. Ağır çekimde lastiğin kuşları tuğlalara çarparak anında öldürdüğünü gördüm. Tüylerini yolduğumu gördüm. Başlarını kopardığımı, bıçağımı belimden çıkarıp göğüslerinin hemen altından yardığımı ve iç organlarını temizlediğimi gördüm. Kanlı parçaları havaya attım ve Kamba birini bile düşürmeden hepsini yakaladı. Gülerek onu övdüm ama heyecandan kelimeler ağzımdan net bir şekilde dökülmedi. Sonrasında ellerimi Dambo'nun suyuyla yıkadım. Kanı temizledim ve kuşları yıkadım. Ilık ete tuz serptim ve bayatlayıp kokmaması için iyice ovaladım. Ağacın arkasında küçük bir ateş yaktım da yerini çabucak kızgın korlara bıraktı. Kuşların sırtlarını yarıp göğüslerini doğruca kömürlerin üzerine yerleştirdim ve etin cızırtısını dinledim. Çok geçmeden kızaran etin kokusu her yeri sardı ve bütün evreni doldurdu. Onları çevirerek iyice kızartırken ağzımın suları akıyordu. Ama aniden hayallerden sıyrıldım ve kuşların yeme doğru sektiğini gördüm. Kamba olduğu yerde doğrulup oturmuş, hiç kıpırdamadan izliyordu. Onun da kendi hayallerinde kaybolduğu belliydi. Seyiren parmaklarımla ipi sıkıca kavradım. Ama kuşlar yeme yaklaşır yaklaşmaz sadece kül olduğunu anladılar ve hemen havalanıp uçtular. Hayal kırıklığına uğramış bir halde nefesimi üfledim ve ipi bıraktım. Kıpırdayamayacak kadar bitkindim. Emin değilim ama ağlamış bile olabilirim. O gece eve döndüğümüzde Kamba kapımın önünde kıvrıldı ve derin, neredeyse korkutucu bir uykuya daldı. Av geri kalan tüm enerjisini alıp götürmüş gibiydi. Akşam yemeğinde bir avuç Nisiman'ın yarısını ayırdım. Biraz kabak yaprağı ekledim ve dışarıda yattığı yere gittim. "Kamba!" diye bağırdım. "Yemek!" Bu bildiği diğer bir kelimeydi. Gözlerini açarak kuyruğunu salladı. Yiyeceği başının üzerine doğru fırlattım ama hiç çaba harcamadı. Sima ve kabak yaprakları yere düştü. Sanki sonradan fikrini değiştirmiş gibi Kamba nihayet yerinden kıpırdayıp onları yedi. İki gün sonra onu yine besledim. Bu kez sadece bir avuç kabak yaprağı vardı. Dışarı çıkıp hepsini yemek kabına koydum. Beni gördüğünde topallayarak yanıma geldi. Ama kabak yaprakları midesine girer girmez hepsini kustu. Artık sonuna yaklaştığını anlamıştım. "Bir ay daha," dedim yalvarırcasına. "Bir ay sonra kendimize ziyafet çekeceğiz." Ertesi akşam yine kustu. Hiçbir şey işe yaramıyordu. Bir sonraki sabah, Charity ve Mizek pazar yerine giderken evime uğradılar. Kulüp binasında avladığım kuşları yediğimizden beri Mizek'i ilk kez görüyordum. Bir zamanlar şişman bir çocuktu ama şimdi geride neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Kafatasını seçebiliyordum. Kamba'yı gördüğünde sesi çılgın gibi çıktı. "Şu yaratığa bak," dedi Kamba'nın tepesinde dikilerek. "Çok sefil görünüyor." Kamba yarı uykuda dolaşıyordu. Derisi ve kemikleri sineklerle kaplanmıştı ama artık umursamıyordu bile. "Bakmaya tahammül edemiyorum," dedi Mizek. "O zaman bakma," diye düşündüm ama bir şey söylemedim. Köpeğimden ona neydi ki? Konuyu değiştirmeye çalıştım. Siz ikiniz bugün ne yapıyordunuzsunuz bakalım?" diye sordum. "Her zamanki gibi pazar yerine gidiyoruz," dedi Charity. "Biraz ganyo arayacağız ama ben pek umutlu değilim." Ben Charity ile sohbet ederken Mizek sessizdi. Gözlerini bile kırpmadan hala Kamba'ya bakıyordu. "Bu hayvanı neden acısından kurtarmıyorsun?" diye sordu. "Büyük bir taş alıp onu evin arka tarafına götür." Onu duymamış gibi yaptım. "O haklı William," dedi Charity. "Bir şeyler yapman gerek. Onu Dambo'ya götür. Orada su yüksektir. Bu köpek yüzemeyecek kadar zayıf." "Bir dakika çocuklar," dedim. "Siz neden bahsediyorsunuz?" "Erkek olma zamanının geldiğinden," dedi Mizek. "Bu zavallı hayvanı öldürme zamanının geldiğinden." İçimden yüzüne bir yumruk indirmek geldi. "Çocuklar, Kamba iyi," dedim. Sesim daha da zayıf çıkmasına rağmen. "Dinle," dedi Mizek. "Eğer erkek gibi davranıp bunu kendin yapamayacaksan, biz senin yerine yaparız. Bu hayvan midemi bulandırıyor." "Bence de doğru olan bu," dedi Charity, sesini kısarak. "Senin uğraşmana da gerek yok. Yarın biz uğrayıp onu alırız. Hiçbir şey hissetmez." İtiraz etmek için doğru kelimeleri bulmaya çalıştım ama yapamadım. Mizek öfkeli ve meydan okuyan gözlerle bana bakıyordu. bu sizin vereceğiniz bir karar değil dedim. Mizek ve Şerit'i gittikten sonra bacaklarım ot parçalarından yapılmış gibi kendimi zayıf hissediyordum ve başım dönüyordu. Kamba'nın uyuyuşunu izledikten sonra yanına oturdum. Sinekler derisine yapışmış, etrafında daireler çizip konuyor, sonra tekrar havalanıyordu. Yarım saat sonra nihayet gözlerini açtı ve beni kendisine bakarken görünce yavaşça kuyruğunu vurdu. Bana böyle bakarken, birlikte ava çıktığımız günleri ve konuşmaya bile gerek duymadan nasıl iletişim kurabildiğimizi hatırladım. Mizek ve Şerit'i geri dönerse köpeğimi nasıl koruyacaktım? Onu almalarına izin veremezdim. Hava kararana kadar bunu nasıl yapacağımı düşünüp durdum ve sonunda cevabı buldum. Haklıydılar. Kamba acı çekiyordu. Ama benim hakkımda yanılmışlardı. Ertesi sabah ben yine avluda Kamba'nın uyuyuşunu izlerken Şerit'i geldi. Kalp atışlarım hızlanmıştı. Köpeğime baktı ve çenesini kaşıdı. Ama onun bir şey söylemesine fırsat vermeden ayağa kalktım. Onu götürüyorum dedim. Ne? Onu ormana götürüyorum. Şerit'i omuz silkti. Taşla çok hızlı olur dedi. İstediğim şey bu. Şerit'i başıyla onayladı. Doğru kararı veriyorsun. Bugün birlikte yaparız. Bugün dedim. O gün öğleden sonra Şerit'i geri döndüğünde odamın önündeki gölgeli alana yürüdük. Kamba hala hiç kıpırdamadan orada uyuyordu. Başka biriymişim gibi davrandım ki gerçekten de kendimi başka biri gibi hissediyordum. Kamba dedim. Haydi ava gidelim. Başını kaldırdı. Gidelim dedim. Zorlukla ayağa kalkarak sırtındaki sinekleri silkeledi ve topallayarak bana yaklaştı. Avludan çıkmamız asırlar sürdü. Ben Kamba'nın biraz önünde geri geri yürüyor, gözlerimi ondan ayırmıyordum. Haydi oğlum, yapabilirsin. Yoldan tepelere doğru yürüdük. Güneş batıda alçalmıştı ve tepeleri turuncu bir ışıkla yakıyordu. Hava sıcak ve kuruydu. Avlanmak için mükemmel bir gündü. Başlarımızın hemen üzerine ulaşan okaliptus koruluğuna girdik. Kamba buraları çok iyi tanıyordu. Şerit'i bir yerden saptı. Buradan dedi. Kendimi çok kötü hissediyordum. Kamba çimenlerin ve sazların arasında zorlukla yürüyerek peşimizden geliyordu. Haydi Kamba dedim. Boğazımdan bir şeylerin düğümlendiğini hissediyordum. Ama bastırıyordum. Şerit'i bana döndü. Üzülme dedi. O sadece bir köpek. Evet dedim. Sadece bir köpek. Birkaç dakika sonra yoğun çalıların arasında durduk. Dağlar okaliptus ağaçlarının arasından görünüyordu. Burası iyi dedi Şerit. Buradan kimse geçmez. Etrafıma bakındım. Evimi hala görebiliyordum. Burası fazla yakın dedim. Bu köpek daha fazla yürüyemez. Kamba bir tombozi ağacının dibine yığılmıştı bile ve nefes nefeseydi. Ben bir şey söylemeden Şerit'i uzun bir ip yapmak için birkaç sanga ağacının kabuğunu soydu ve güçlendirmek için bunları birleştirdi. Ben arkamı dönüp ağaçlara baktım. Sonunda Şerit'in ellerinin sesi kesildi ama dönüp bakmadım. Onu ağaca bağla dedim. Şerit'i ipi tombozi ağacının gövdesine sardı ve diğer ucunu Kamba'nın ön bacağına bağladı. Dönüp bakacak cesareti bulabildiğimde köpeğimi yüksek otların arasında yatarken gördüm. Kaburgaları yan tarafını neredeyse deliyordu. Çok zayıf ve nefes nefeseydi. Şerit'i hiçbir şey söylemeden dönüp uzaklaştı. Ben onun peşinden giderken Kamba başını kaldırıp ağlamaya başladı. Tam anlamıyla ses çıkaramayacak kadar zayıftı ama vücudunun derinliklerinden gelen korku dolu iniltileri duyabiliyordum. Onu terk ettiğimi biliyordu. Birkaç adım sonra bir hata yaparak dönüp ona baktım. Hala beni izliyordu ama başını yere koymuştu. Korkunç bir şey yaptım diye fısıldadım adımlarımı hızlandırırken. Kusmak üzereydim. Çok yaşlıydı dedi Şerit'i. Zaten ölecekti. Korkunç bir şey yaptım. Evimizin avlusuna geldiğimizde Şerit'i kulüp binasına yöneldi ve ben de odama doğru yürüdüm. İçeri girmeden önce Kamba'nın kümesin önündeki mama kabını gördüm. Koşup aldım ve yere savurarak paramparça ettim. Sadece bir köpekti diye düşündüm. O gece geç saatlere kadar uyumadan yatarken Kamba'nın tepenin aşağısında benden biraz uzakta olduğunu biliyordum. Karanlıkta adını haykırsam muhtemelen beni duyardı. Ertesi gün olabildiğince kimseye görünmeden tarlalarda kalmaya çalıştım. Ama eve döndüğümde babamı ziyarete gelen Sokrates amcamı dışarı çıkarken gördüm. Kamba nerede diye sordu. Onu hiçbir yerde bulamadım. Görmedim dedim. Ben de aynı şeyi merak ediyordum. Hmm dedi. Umarım vahşi köpekler saldırmamıştır. Eğer bu olduysa yakında kokusunu alacağımızdan eminim. Bütün gün mide bulantılarıyla boğuştum. O gece Kamba'yı kafamdan atmaya, ondan başka şeyler düşünmeye çalıştım. Zor değildi. O kadar açtım ki herhangi bir şeye uzun süre odaklanamıyordum zaten. Ertesi sabah Şerit'i uğradı ve beni odamda buldu. Haydi gidip Kamba'ya bakalım, dedi. Neşesi yerindeydi. Ne demek istiyorsun? Ölüp ölmediğine bakalım. Bir şey söylemedim. İnsanların tarlaya gittiğimizi düşünmesi için yanımızda çapa götürelim, dedi. Hem onu gömebiliriz de. Elimizde çapalarla patikadan ilerledik. Konuşamayacak kadar karmaşık duygular içindeydim. Yoldan dönüp çalılıklara girdik. Otlar hala çiğden nemliydi ve pantolonum sırılsıklam olmuştu. Birkaç dakika sonra yerde yatan beyaz bir kütle gördüm. Yürümeye devam ettik. Ölmüş mü? Diye sordu Şerdi. Yaklaştığımda daha iyi görebildim. Kamba onu bıraktığımda olduğu gibi yatıyordu. Başı yerde, ön patilerin üzerindeydi ve gözleri iri iri açılmıştı. Kıpırdamasını bekleyerek zorlukla yutkundum. Ama yaklaştığımda ağzının kenarından sarkmış olan dilini gördüm. Kağıt gibi kupkuruydu. Açık ağzından karıncalar girip çıkıyordu. Kamba ölmüş, dedim. İp zorlanmamıştı ve kıpırdamamıştı bile. Hiç mücadele belirtisi yoktu. O anda korkunç bir düşünce zihnimde belirdi. Kamba gidişimi gördüğünde yaşama isteğini kaybetmişti. Yani onu ben öldürmüştüm.